Hayatın sesleri. Başkent'ten merhaba diyoruz. İşte başladı birlikteliğimiz Hayatın Sesleri'ne. Hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Haftanın son gününde de 15.55'e dek sizlerle birlikte olacağız. Konularımız, konuklarımız ve müziklerimizle birlikte. Her zaman olduğu gibi Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar programı. Kumanda masasında sevgili Recep Özden var ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Sizleri de beklediğimizi programımıza hemen hatırlatalım. Ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0090 312 463 3419 ve 463 3421. hayatinsesleri@trt.net.tr bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'da da Hayatın Sesleri olarak arayıp bizlere ulaşabilirsiniz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin her zaman olduğu gibi şimdi ilk müziğine kulak veriyoruz.
Nasıl da bağladım.
15.10 sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye'de saatlerimiz ve stüdyo konuğumuz Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Başkanı ve Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Süleyman Tarman bizlerle birlikte. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Evet, Atatürk haftasındayız. Dün de andık atamızı. Bugün de anmaya devam edeceğiz. Sizin de Atatürk ve müzik hakkında yazılan bir kitabınız var. Sizin tarafınızdan yazılan. Sanıyorum Cumhuriyet tarihindeki en kapsamlı kitaplardan biri. Evet. Daha diyebiliriz kitapla ilgili. Şimdi kitap nasıl oluştu? Ne zaman ortaya çıktı? Bize birazcık söz eder misiniz lütfen? Neler var kitapta?
Kitapta Atatürk'ün müzikle ilgili yaşadığı, evet, bütün olayları olabildiğince, bütün olaylar demeyelim de önemli olayları kapsamaya çalıştım. Bir yaz günü sıcaktan bunalmış yazlıkta otururken elime bir kitap geçti. Tek Adam, Şevket Süreyya Aydemir'in Tek Adam kitabı. O kitaptan okumaya başladım. İçinde müzikle ilgili böyle birkaç tane ilginç şey buldum ve bana o kadar ilginç geldi ki dedim ki bunu bütün müzisyen...
Atatürk'le ilgili.
Tabii
evet.
Atatürk'ü anlatıyor ama müzikle ilgili bir diyalog, evet, geçiyor kitabın içerisinde. O kadar ilginç geldi ki dedim ki bunu herkesin bilmesi lazım. Özellikle müzikle uğraşan kişilerin bilmesi lazım. Bu da kitabımın ilk öyküsünü oluşturan bir şey, Çanakkale. Savaşındaki bir olay. Savaşı durduran güzel ses Kasımpaşalı Kara Küçük Ahmet diye birisi var. Bu Çanakkale savaşları o kadar çetin geçiyor ki o savaşlar sırasında böyle günlük ihtiyaçlarını bile karşılayamıyorlar askerler. O kadar yoğun çatışmalar var. Bizim bu Kasımpaşalı Kara Küçük Ahmet de kendi kendine plak dinleyerek, pick-up dinleyerek şarkı söylemeyi öğrenmiş. Kendi kendine şarkı söylermiş. Bir gün bu cephede su dağıtırken bu şeysiz, silahsız bir asker su dağıtıyor, sucu. Böyle ön saflara gelmiş, su dağıtıyormuş. Bu sırada da kendi kendine şarkı söylüyormuş. Bir süre sonra anlamışlar ki bu ne zaman şarkı söylemeye başlasa o anda savaş duruyor. Ateş kesiliyor karşı taraf.
Enteresan,
düşmanlar, evet, ateş kesiyorlar. Bunu keşfediyorlar. Bunu keşfettikten sonra düzenli olarak her gün ön cepheye geliyor. Orada şarkı söylüyor bir saat sesi bitene kadar. O sırada herkes günlük ihtiyaçlarını karşılıyor bütün askerler. İşte günlük ihtiyaçları neyse insanın yani o kadar, evet, yoğunmuş çatışmalar. Sonra bunu iki şeyle muhafızla falan koruyorlar. Bu hikaye beni çok etkiledi.
Evet. Yani
bunun gibi buradan beni başka kaynaklara götürdü, başka kaynaklara götürdü. Yaklaşık 130 tane kitap okudum ben. Bunların içerisinden Atatürk ve müzikle ilgili olanları seçtim. Tabii hepsini değil, bu kitaba alınabilecek nitelikte olanları. Bir kitabın başka bir özelliği. Olaylar hep böyle anılar, daha çok kitaplar. İnsanlar ya öldükten sonra torunları, çocukları yazmışlar ya da kendileri yaşlanınca yazmışlar. Kitaptaki olayların hepsi gerçek, hepsi yaşanmış ve benim hiçbir yorumum yok. Tamamen anılardan aldım. Ama mesela...
Peki, tanıklarla hiç röportaj yapma şansı oldu mu?
Evet, öyle bir şansımız olmadı ama ben araştırırken mesela bir olay geçtiğinde orada 3-5 kişi var. Bir kişi anlatmış bunu. Ben orada bulunan başkalarının da anıları var mı diye onları da araştırdım. Yani olayı tek bir kişinin bakış açısıyla ya da gözünden değil de ya da anısından değil. Orada bulunan bütün insanların, kimler varsa ulaşabildiğim yani anısını yazanların hep yazılı belgelere dayanıyor. Aynı olayı birkaç kişinin gözünden tarafsız bir şekilde burada sundum. Kitapta işte birbirinden değişik bölümler var. Mesela bir İstiklal Marşı'nın hikayesi var. İstiklal Marşı'mız nasıl yazılmış? Yani okurken hem gülersiniz hem ağlarsınız. Öyle şeyler var, olaylar var.
Evet. İşte mesela kronolojik sıra takip ettiniz mi kitabı yazarken?
Yok, bir kronolojik bir sıra yok. Çünkü anılarda şeyler değişiyor yani, evet, öyle bir zamanlaması yok. Ama bütün olaylar müzik açısından ele alınıyor. Mesela 19 Mayıs Gençlik Marşı'nı hepimiz çok iyi biliriz. Gençlik Marşı'nın milli mücadelede inanılmaz bir önemi var. Yani burada bunu vurguluyorum mesela. Onu Atatürk'le beraber o bölümü okuduğunuzda Atatürk'ten beraber Samsun'dan yola çıkıp Ankara'ya kadar gelirken Atatürk'ün neler yaşadığını, tabii bunların hepsinin altında müzik olayları var. Her şey çok umutsuz. Her şey çok kötü. Koşullar çok kötü. Hı hı. Ama Atatürk bu umutsuz ve bu kötü zamanlarda gençlik marşını kendi kendine söyleyerek, mırıldanarak, yanındakilere söylettirerek bu marştan şey yaparmış, ilham alırmış. O yüzden de hiçbir zaman ümidini yitirmemiş ve sonuçta bizi başarıya ulaştırmış diyorum. Burada yani değişik olaylar var.
Tarihsel gerçeklikler çerçevesinde ortaya çıkmış bir kitap gerçekten. Şimdi peki Atatürk'ün döneminde müziğin gelişimi adına yaptığı çalışmalardan da söz ettiniz mi kitapta?
Kısaca ben sana başlıklardan belki söz edebilirim.
Evet,
kitapta
lütfen.
Yer alan. Zaten ilk öykü, bu kitabı yazmama neden olan öykü, Savaşı Durduran Güzel Ses Kasımpaşalı Karaküçük Ahmet. Bu bir Çanakkale Savaşı hikayesi. Bunun ardından hemen Ulusal Mücadele'de Gençlik Marşı'nın önemi yer alıyor. Daha sonra İstiklal Marşımızın nasıl marş olduğu, nasıl ihtiyaç duyulduğu, nasıl ortaya çıktığı o yer alıyor. Daha sonra Atatürk'ün himayesindeki müzik kurumları. Sonra Atatürk çok ilginçtir. Kendisi müzisyen değildir, müzik eğitimi olmadığı söylenir ama inanılmaz bir müzik kulağı var, makamları falan biliyor ve normalde mesela Taksim saz eseri, sazlarla yapılan bir şarkı formudur. Sesle yapılmaz. Sesiyle Atatürk Taksim, kendi sesiyle Taksim yapabilecek kadar iyi kullanıyor sesini yani.
Evet.
Atatürk'ün müzik eğitimi var mıydı, onu irdeliyorum burada.
Hı hı.
Sonra Atatürk'ün bir müzik devrimi var. Yapılması en zordur dediği devrimler içerisinde.
Evet.
O devrim var ve buna bağlı olarak bu da çok tartışma konusu olmuş bir şey. Atatürk'ün Türk müziği yasağı, radyolarda müziği yasaklattırması ve daha sonra bu yasağın kaldırılması burada epey bir etraflıca tartışılıyor.
Evet.
Buna yer veriyorum. Bu da önemli bir şey yani tarihi açıdan.
Hı hı.
Daha sonra işte bir cumhuriyetin ilk, modern Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yüksek öğretim kurumu diyelim. Musiki Muallim Mektebi'nin kuruluşu var burada. Bu bizi daha sonra konservatuara götürüyor.
Geçirecek,
1 Kasım 1924'te bakın genç yeni Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş. Ardından da ilk yüksek öğretim kurulu olarak Atatürk Musiki Muallim Mektebi'ni kurmuş.
Hı hı.
Bu kadar müziğe önem veriyor aslında.
Evet.
Daha sonra mesela yine çok ilginç bir şey, kimse bilmez bunu. Türk kadının seçim hakkını kazanmasında bir müzik öğrencisinin inanılmaz bir rolü var. Çok ilginç.
Evet, gerçekten. Bilmediğimiz daha neler var, nelere ışık tutuyor kitap. Şimdi Atatürk'ün insan hayatında müziğin çok önemli bir yeri olduğunu biliyoruz tabii ki. Buna çok da inanır da tüm sanat dallarına önem verdiği gibi müziğe de ayrı bir önem verdiğini kitabın başlıklarına bakınca çok daha iyi görüyoruz ki siz araştırmalarınızda bunu çok daha iyi gördünüz ve bunu öne çıkarttınız.
Paylaştım, evet.
Evet, peki enstrüman çalar mıymış ya da bir enstrüman
bir çalgı
yapımında...
tamburayla oynuyor.
Evet.
Yani tamburayla oynuyor. İşte burada onunla ilgili bir bölüm var. Atatürk tambura yapıyor diye çocukluğunda yapıyor, oynuyor. Daha çok hatta kardeşi falan şaşırıyor yani bunu görünce. Daha çok şarkı söylüyor. Çok iyi kulağı var. Dinliyor. Mesela
hep eşlik de edermiş.
Eşlik eder, söyler ve müzisyenlerden de
türkülerinin ayrı bir yeri olduğunu biliriz değil mi hayatında?
Evet. Tabii kendisi Selanik doğumlu olunca onun ayrı bir yeri var, doğru.
Peki sanatçılar ve besteciler konusunda araştırmalar ne der? En çok beğendiği sanatçılar, beğendiği besteciler, makamlar konusunda?
Atatürk'ün makam bilgisi var. Sadece Rumeli türküleri değil, başka birçok eserlerde çok iyi bir repertuar var. Çünkü kendisi Harbi Okulu'nda öğrenciyken oradaki musiki topluluğuna katılırmış.
Hı hı.
Onları dinlermiş, onlarla beraber söylermiş zaman zaman. Aslında şey oradan geliyor.
Hı hı.
Eğitimi yok diyoruz aslında. Yani profesyonel olarak bir eğitimi yok ama orada birçok şeyi öğrenmiş ve orada öğrenip söylediği birçok şarkılar var. Bunu da Atatürk söylüyor mesela, burada öyle bir bölüm var, mani oluyor halimi takdire hicabım diye. Herkes Atatürk'ün Türk müziğini yasaklattığını söyler. Yakın arkadaşları var Atatürk'ün her zaman yanında olan. Bunlar başka hiç kimsenin Atatürk'e söyleyemediği sistemleri edebiliyorlar. Çok açıkça kendisiyle konuşabiliyorlar.
Peki son dönemlerinde müzikle olan şeyi nasıldı acaba? Onunla ilgili de sanıyorum araştırmalarınız var son günlerinde.
Evet. Tabii çok kötü hasta Atatürk, evet. Yani. Dolmabahçe Sarayı'nda yatıyor. Burada kitapta Son Günleri diye bir bölüm var. İzin verirseniz bunu dinleyicilerimizle burada
lütfen
paylaşalım.
Tabii ki çok memnun oluruz.
Atatürk'ün Son Günleri. Savarona yatının gelişiyle Savarona'daki ilk günlerinde biraz iyileşir gibi olur. Ancak hasta yatağında kitap okuyacak hali yoktur. Artık bütün zevki uyanır uyanmaz gramofon çaldırmaktan, bu şekilde sevdiği şarkı ve türküleri dinlemekten, bir de çok sevdiği ülküsünü okşayarak onunla oyalanmaktan ibarettir. Zavallı Ülkü, Atatürk'ün manevi kızı bu arada Ülkü, o küçük yaşında tehlikenin ve gelmekte olan felaketin büyüklüğünden habersizdir. Zamanla sıcak ve nemli hava burada kalmayı olanaksız kılar. Doktorları Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasına taşınmasına karar verirler. En çok istediği şey Cumhuriyet'in 15. yılı kutlamalarında, yani 29 Ekim 1938 tarihinde Ankara'da olmaktır. Ancak seyahat edemeyecek kadar bitkindir. 29 Ekim günü geldiğinde Dolmabahçe'deki hasta yatağındadır ve odasına sarayın önündeki vapurdan bandonun çaldığı İstiklal Marşı ve diğer marşların sesleri gelmektedir. Yanında berberleri Mehmet ve Rıdvan ile kütüphanecisi Nuri vardır. Dalgın duran Atatürk onlara doğru dönerek, bu sesler de ne Mehmet diye sorar. Rıdvan hemen öne atılarak gök gürlüyor paşam şeklinde soruyu yanıtlayıverir. Onlara şöyle bir bakan Atatürk, siz bir araya gelip çocuk mu kandırıyorsunuz der. Yorgun ve bitkin, göz kapaklarının kapanmasına yakın yine onlara dönerek ve hafifçe gülümseyerek, seviniyorlar, tabii sevinecekler, sevinmekte çok haklılar. 15 yıllık cumhuriyet çok sevinilecek bir neticedir diyerek gözlerini kapar ve dalar. Yukarıdaki olay Atatürk'ün sırdaşı Kılıç Ali'nin anılarında biraz daha farklı olarak anlatılmaktadır. Şimdi başka bir tanığın anının gözünden, evet, aynı olaya yaklaşıyoruz. Bu anılar, burada da açıklamışım, şahısların kendi tarafından değil, anı sahiplerinin çocukları, torunları ve benzeri üçüncü kişiler tarafından yayınlandığı için aynı konuyla ilgili olsa bile farklı biçimde ve farklı isimlerle anlatılabilmektedir. Ayrıca anıyı kaleme alan asıl anı sahiplerinin çoğunun aradan yıllar geçtikten sonra bunları yazmaya başlamaları nedeniyle konularda ya da isimlerde yanlış hatırlamalar olasıdır. Aşağıdaki öncekinden farklı olmasına karşın konuyla ilgisi nedeniyle Kılıç Ali'nin de anılarına yer verilmiştir. Şimdi Kılıç Ali'nin anısını dinleyelim.
Evet.
Ekim ayının son günleriydi. Cumhuriyet Bayramı yaklaşıyordu. Atatürk bu bayramda ilk kez Ankara'da bulunamayacaktı. Bu nedenle çok üzgün görünüyordu. Başbakan Celal Bayar'a meclisin açılış nutku ile törenlerde okunmak üzere bir de mesaj dikte ettirdi. Bunlar Bayar tarafından içine akıttığı gözyaşları arasında mecliste okundu. Cumhuriyet Bayramı günüydü. Sabah nöbet sırası bende olduğu için Atatürk'ün yanındaki nöbet odasında yapayalnız oturmuş, denize bakarak düşünüyordum. Boğaziçi vapurlarından biri içi Kuleli Askeri Lisesi öğrencileriyle dolu olarak geldi. Atatürk'ün yattığı odanın tam karşısında durdu. Öğrenciler hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı söyleyerek Atatürk'ü selamlıyorlardı. Pencereye koştum. Atatürk'ün üzülmemesi için durmayıp yollarına devam etmelerini elimle işaret ediyordum. Vapurdakiler elimi sallayarak ilerlemeleri için işaret verişimle beni Atatürk zannetmiş olacaklar ki yaşa var ol sesleri ve coşkun tezahürat etrafı çınlatmaya başladı. Geri çekildim. Kapının önündeki paravanın arkasından Atatürk'e baktım. Yatağından doğrulmuş oturuyordu. Öğrencilerin yaptığı tezahürattan etkilenmiş, gözleri dolmuştu. Vapurdaki gençleri gözleriyle izliyordu. Bu bakış kısa sürdü. Sonra halsiz düşerek başını tekrar yastığa koydu ve içten bir ah çekerek gözlerini kapadı, düşünceye daldı. Akşam olmuş, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle her yer ışıklarla donanmıştı. Fakat her yerde derin bir sessizlik vardı. Millet içten içe ağlıyordu. O arada Kız Kulesi de donatılmıştı. Oradan atılan havai fişekler ve patlayıcı maddeler Atatürk'ü rahatsız etmiş olmalı ki zile basıp sofracı Kamil'i çağırdı. Ben yine paravan arkasından kendisini izliyordum. Sofracıya sordu, bu patırtılar nedir? Zavallı Kamil aklınca Atatürk'ü üzmemek için bir yalan uydurdu. Gök gürlüyor paşam. Atatürk bu çocukça cevabın samimiyetini anladı ve güldü. Haydi enayi dedi, tekrar yatağına uzandı. Atatürk'ün önceleri özel kalem müdürü, sonradan da ölümüne dek genel sekreteri olan Hasan Rıza Soyak ise o geceyi şöyle anlatır. Şimdi bir üçüncü tanığın gözünden bakıyoruz aynı olaya. Cumhuriyet Bayramı gün ve gecesini çok düşünceli ve heyecanlı geçirdi. Özellikle tören dönüşü sarayın önünden vapurla geçen Kuleli Askeri Lisesi öğrencilerinin bando eşliğinde İstiklal Marşı okumak suretiyle yaptıkları pek hararetli tezahürat heyecanını en yüksek haddine çıkarmıştı. Gece Kız Kulesi'nden atılan havai fişekler de hassasiyetini artırmakta, kendisini çok rahatsız etmekteydi. Telefonla ilgililerden rica etmek suretiyle bunu durdurmuştuk. Soyak, yukarıdaki satırların altına şöyle de bir not düşmüştür. Yayınlanan bazı makale ve kitaplarda Atatürk'ün o sırada pencereye gelerek öğrencileri selamladığı yazılmıştır. Bu yanlıştır. Büyük adam o günlerde kendi kendine yataktan kalkıp bu hareketi yapacak halde değildi. Yandaki odanın penceresinden görünen kişi nöbette bulunan Kılıç Ali'dir ve vapura çabuk geçmesi için işaretlerde bulunmuştur. Buradan bir yanlışı düzeltiyoruz. Yanlış algılanmayı böylece gün ışığına çıkartmış oluyoruz.
Evet. Kitapta bu ve buna benzer daha neler neler var dinleyicilerimizin bulabilecekleri. Eğer merak ediyorlarsa mutlaka edinsinler istiyoruz. Atatürk
ben
ve müzik.
Ben şurayı da paylaşmak istiyorum. Buraya kadar müzikal bir olay yok. Asıl müzikal olay şimdi geliyor. Eğer zamanımız varsa.
Evet, o zaman biraz hızlıca paylaşalım lütfen.
Burada biraz müzikle ilgili bir kısım var.
Evet.
Vefatının ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı sıfatıyla ilk kez 1 Temmuz 1927'de geldiği İstanbul'dan 11 yıl sonra 19 Kasım 1938 günü Ankara'ya dönmektedir. Top arabası Dolmabahçe Sarayı'ndan caddeye çıkarken bando Chopin'in Opus 35 si bemol majör 2 numaralı piyano sonatının 3. bölümü olan cenaze marşını çalmaktadır. Caddede çelenkler, tabutun arkasında yerli ve yabancı devlet adamları ve tabutun önüne atlayan ihtiyarlar, nineler, gençler, çığlıklar, feryatlar. Çelenklerin en önünde İsmet İnönü'nün çelengi vardır ancak kendisi yoktur. Saat 15.30 sularında Yavuz Zırhlısı Atatürk'ün tabutuyla ve 101 pare top atışıyla birlikte saray burnundan ayrılır. Yavuz'un arkasında yabancı harp gemileri, sağında ve solunda ise tekneler, gemiler, takalar, kayıklar hepsi atasını yolcu etmektedir. Kafilenin başını ise yoksa benim mezarım mı olacak dediği Savarona'sı çekmektedir. Cenazenin Ankara'ya gelişinin ardından Anıtkabir yapılana kadar geçici olarak Etnografya Müzesi'nde misafir edilecektir. İşte bu tören sırasında orada bulunanlardan biri olan Cevat Memduh Altar o anı şöyle anlatmaktadır.
Evet. Merak ediyorlarsa kitabı alsınlar diyelim. Evet. Hepsini paylaşmayalım dinleyicilerimize.
Tamam.
Çok teşekkür edelim. Gerçekten muhteşem bir kitap. Atatürk'ün müziğe verdiği önemden söz ettik. İşte bununla ilgili tüm detayları sizin araştırmalarınızla birlikte Atatürk ve Müzik adlı kitabınızda bulabilecekler dinleyicilerimiz. Tabii daha konuşacağımız pek çok konu da vardı. Siz sadece bu kitabı yazmakla kalmadınız. Pek çok müzik kitabınız da var. Hatta Türkiye Radyo Televizyon Kurumu repertuarında yer almış pek çok şarkılarınız da var. Hatta bunlardan birini TRT İstanbul Çocuk Korosu, İstanbul Radyosu Çocuk Korosu seslendiriyor. Onu dinleyerek
tamam.
Size teşekkür edelim. Yine birlikte olmak dileğiyle dinleyelim. Bir Karadeniz türküsü bu. Bestesi de size ait.
Evet.
Tekrar teşekkür ediyoruz.
Ben
konuğumuz
teşekkür ederim.
Olduğunuz için. Sağ olun, var olun. Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Süleyman Tarman konuğumuzdu. Teşekkür ediyoruz kendisine.
Ali Reis'in takası, hey bir nesil.
15.32 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz ve biz şimdi Hollanda'ya uzanmak istiyoruz. Telefonda sevgili Yusuf Özkan hattımızda, merhaba.
Merhaba, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Evet, Hollanda'da polis at ve köpeklerden sonra artık bal arılarını da yardımcı olarak kullanacakmış. Çok ilginç bir haber. Hollanda'da kaçak esrar çiftliklerini artık bal arıları bulacakmış sevgili Yusuf Özkan. Gerçekten çok ilginç bir haber. Detayları sizden alalım lütfen.
Evet, bugüne kadar hep bilim kurgu dizilerinde, filmlerinde gördüğümüz bir olay gerçek oluyor Dilgün Doruk. Arılar hayvanlar aleminde koku alma duygusu en keskin yaratıklar arasında sayılıyor. Bu nedenle de daha önce özellikle patlayıcı bulunması konusunda arıların eğitildiği biliniyordu. Hollanda polisi buradan yola çıkarak kaçak esrar çiftliklerinin yakalanması konusunda arıları kullanma kararı aldı. Çünkü ülkenin en büyük sorunlarından birisi özellikle kaçak elektrik tüketimi, güvenliği ortadan kaldırılması ve kayıt dışı ekonominin artması nedeniyle çok ciddi bir sorun kaçak esrar çiftlikleri. İşte bu nedenle Wageningen Üniversitesi ile bir anlaşma yaptılar. Oradaki öğrenciler arılar üzerinde bir çalışma gerçekleştirdi. 36 arı, 6 ayrı gruba ayrılarak 6'şer arı esrar kokusuna alıştırıldı. Bunu yiyecekle özdeşleştirdiler ve yapılan bir makine aracılığıyla esrar kokusu aldığında arıların yalanma ve yutkunma tepkisine karşılık makine sinyal vermeye başladı ve 150-200 metre mesafeden esrar yetiştirilen çiftlikleri arılar saptayabildi. Bu polis için oldukça yeni ve çok önemli bir gelişme. Bu nedenle kaçak esrar üretiminin yoğun olduğu Zeeland ve Kuzey Brabant eyaletlerinde polis artık arıları kullanacak. Daha önce atlı polisler vardı. Atlar kullanıyordu polisi. Yine polis köpekleri vardı ama arılar dünyada polis örgütüne yardımcı olan üçüncü hayvan olacak. İlk kez Hollanda'da Nilgün Doruk.
Evet, gerçekten çok enteresan. Hollanda'da Hayvan Refahı Örgütü'nün daha az et tüketilmesi konusundaki kampanyası da meyvelerini vermeye başladı sanırım, değil mi?
Evet, bu konuda birkaç yıldır yoğun kampanya yürütüyordu Hayvan Refahı Örgütü. Doğal dengenin korunması ve çevrenin daha temiz tutulması amacıyla et tüketiminin azaltılmasını istiyorlardı. Bu nedenle çağrılar yaptılar, kampanyalar düzenliyorlar. Bu kampanyalar çerçevesinde Hollanda'da yıllık kişi başı et tüketimi yaklaşık 77 kilodan 75 kilo 400 grama, yani kişi başına yaklaşık 1,5 kilo daha az et tüketti Hollandalılar ve 1,5 kilo daha geriledi. Bu önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Henüz yeterli değil ama oldukça önemli bir adım açıklamasını yaptı Hayvan Refahı Örgütü. Çünkü bu sayede bile yıllık kişi başı 1,5 kiloluk tüketimin azalması bile her yıl yüz binlerce canlının hayatta kalması anlamına geliyor çevre örgütüne göre. Özellikle büyükbaş hayvan tüketiminde azalma oldu ancak küçükbaş ve tavuk üretimi hala stabil aynı miktarda çevre örgütüne verilerine göre ve bunun da daha da azaltılması, et tüketiminin minimum düzeye indirilmesi konusunda kampanyalarına devam edecekleri belirtiler. Özellikle Hollanda'da yoksullara ücretsiz yiyecek dağıtan gıda bankalarında hala %50 oranında et ve et ürünü verildiğini belirtiyor çevre örgütleri. Öncelikle bunların azaltılması ve marketlerin bu konuda kampanya ve reklamlarını azaltmalarını istiyorlar. Önümüzdeki dönemde bu tüketimin daha da azalmasının hem çevrenin korunmasını hem de doğal dengenin sağlanması açısından daha önemli olacağını belirtiyorlar ve kampanyaların artarak süreceğini söylüyorlar Nilgün Doruk.
Sevgili Yusuf Özkan, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Yine birlikte olmak dileğiyle iyi hafta sonları.
İyi hafta sonları, hoşçakalın.
Bir sürü düşüm vardı.
Dünden kalanlar. Gösteriyor. Türkiye'de saatlerimiz Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi doçent doktor sevgili Gülün Karabağ bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, Atatürk Haftası dolayısıyla haftanın başından beri Atatürk'ün pek çok yönünü konuştuk, dinleyicilerimizle paylaşmaya çalıştık gelen konuklarımızla birlikte. Manevi mirasından tutun da tüm, hatta az önce de işte müziğe verdiği önemi, tüm sanat dallarına verdiği önemin dışında müziğe verdiği önemi de konuştuk. Ve bir nasıl kitabın oluştuğunu da dinleyicilerimizle paylaştık. Şimdi bu aslında baktığımızda bir çağdan bir çağa gittiğini görüyoruz. Ve tabii ki bıraktığı eserlerle, o üstün kişiliğiyle o kadar çok ses getirdi ki, hatta dünyada ölümünden sonra. Birazcık bugün de o taraftan bakalım istiyoruz. Dünyada neler oldu ölümüyle, neler söyleyeceksiniz?
Biraz önce söylediğiniz gibi hani Atatürk'ün bir fani olarak ölümü hani yaşatılamayacak bir şey. Hı hı. Ölen hiç kimseyi yaşatamıyoruz. Ancak onun o fani bedeninin ötesine geçmek için zaten tam da böyle yapmak lazım. Onun fikirlerini konuşmak, fikirlerinin üzerinde düşünmek, tartışmak, onun üzerine ne katabileceğimize bakmak lazım. İşte esas o zaman Atatürk'ü yaşatmış oluruz. Yani dolayısıyla hafta boyu değil, belki hani bir seneye evet. yayılan etkinliklerle. Evet. O yüzden de hani belki konuşmanın sonunda söyleyeceğimi baştan söyleyeyim madem böyle geldiyse. Özellikle bu Atatürk haftasını tamam analım, Anıtkabir'e gidelim, çelenk koyalım, oralarda konuşmalar yapalım ama onun ötesinde hakikaten en önemli belki onun kendisiyle eşleştirdiği bir kere tam bağımsızlık, özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir diyen kaç lider var dünyada.
Evet, evet.
Gerçekten onu anlamak demek şu anda özellikle her alanda. Yani fikri sahada, siyasi sahada, ekonomik sahada, kültürel sahada tam bağımsız olmak demektir. Bu ne demektir? Konuşurken Türkçe konuşmak demektir mesela. Buna sahip çıkmak demektir. Müziğimizle sahip çıkmak demektir. Biraz önce siz de söylediniz. Ekonomik yönlerimizle, yani kendimiz bulunduğumuz noktada ne yapabiliyorsak onunla tam bağımsızlığa sahip çıkmak demektir.
Ki ekonomide her alanda da çok büyük yenilikler, evet. değişiklikler, devrimler gerçekleştirmiştir.
Kesinlikle
gerçekten.
Yani 15 senede. Dönemindeki hiçbir liderin gerçekleştiremeyeceği şekilde asrileştirmiştir, çağdaşlaştırmıştır Türkiye'yi ve en önemli ikinci bence özelliğinden bir tanesi de çağdaşlaşmaya verdiği önemdir. Çağdaş bir, modern bir devlet adamıdır.
Evet.
Her anlamda. O yüzden belki yapacağımız ikinci şey bu anlamda çağdaşlaşmaya önem vermektir. O gün o günün şartlarında savaş eline silahı alıp belki cepheye gitmekti. Gençler hı hı. için de herkes de bu fedakarlığı gösterdi. Bugün de gene gerekirse gene de gösteriyorlar. Zaten hani Güneydoğu'da da benzer bir durumu görüyoruz. Fakat artık günümüzün savaşı sadece bu değil. Teknolojik anlamda da çok ciddi bir savaş vermemiz gerekiyor. Ve çağdaşlaşma bu anlamda henüz daha yakalayamadığımız bir çıta. Hı hı. Yani bugünün teknolojisiyle henüz daha Türkiye boy ölçüşemiyor. Bizim şu anda gençlerimizin bir an önce nanoteknoloji gibi, genetik gibi alanlarda hakikaten çok ciddi manada yol kat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer Atatürk'ün düşüncelerini anladık, onu yaşatıyoruz diyeceksek.
Evet.
O böyle olmasını isterdi diye bütün kalbimle inanıyorum. Üçüncüsü evrenseldir. Evrensel bir kişiliği vardı. Her ne kadar savaş adamı olarak biliyorsak, iyi bir asker olarak biliyorsak, hı hı. bir o kadar da barışa verdiği önemi hayatı boyunca savaşlar bittikten sonra örneklemiştir. Kendi hayatıyla örneklemiştir. Ve ölümünden sonra baktığınızda gene kolay kolay hiçbir devlet adamına nasip olmamış olan Türkiye'yi barışçı bir şekilde bırakmıştır. Hiçbir düşmanı olmaksızın bırakmıştır ki ne kadar sert bir mücadeleden geçtiğimizi hepimiz biliyoruz. Konuştuk hı hı. da burada.
Evet, evet.
Bu kadar sert bir zorlu mücadeleden sonra bütün bu devletlerle barışçı bir şekilde süreci tamamlayıp böyle bir Türkiye bırakmak inanılmaz
evet.
bir şey.
Devletin
gerçekten.
İçinde de sonuçta iki tane nüfus cüzdanımız var. Biri pembe, biri mavi ve hepsinde TC yazıyor.
Evet, evet, evet. Gerçekten bu da çok önemli.
Evet.
Diğer taraftan baktığımız zaman hani liderlik özelliklerine baktığımız zaman gene karizmatik bir lider. Hani bunu şu anda nasıl söyleyebiliriz? Özellikle şöyle söyleyeyim.
Demokrat, milli tutum
Lord Kinross'un
sahibi,
söylediği şey şu. Diyor ki yani karizmatik lider dediğimiz nedir dediğimiz zaman bir karizmatik lider izleyicilerinin gözünde normal insan değer ölçülerini aşan ve onların yararına mucizeler yaratma yeteneğinde olan bir kişidir. Bunu başarmak her lidere tamam iyi
evet,
bir devlet adamı
olmaz,
olabilir, iyi bir asker olabilir ama bunu yaratmak her lidere nasip olmuyor. Karizmatik lider derken altı boş bir laf söylemiyoruz. Hakikaten
evet.
mucize yaratmıştır. Hakikaten o çağda kendi çıtasının, kendi koyduğu amaçların bile ötesine, daha doğrusu o vizyona sahipti de hani o dönemde Hı-hı. gördüğü Hı-hı. Insanlar o vizyona sahip değildi. O vizyonun hepsini sağlamış
evet.
bir insandır, ulaşmış bir insandır.
Manevi mirasını konuşurken de zaten söylediği her söz
evet.
o çıtanın o kadar aslında üstünde ki.
Evet,
değil
evet,
mi?
Evet, kesinlikle. Ve bu onu karizmatik lider yapıyor işte. Hani bir başka liderden ayıran diyoruz ya kimseyi tanımadık hı hı. senden daha güzel diye.
Evet.
Gerçekten biraz da böyle. Hakikaten kimseyi tanımadık. Çünkü bu karizma kolay kolay herkese nasip olacak bir şey değil. Biraz
hı hı.
da kişilik özelliği. Yani tamam yetiştiği dönem, şartlar hepsi bunların önemli ama bir taraftan da biraz da kişilik özelliği. Hakikaten böyle bir karizması okul yıllarından itibaren var. Mesela bir taraftan taraftan diğer bir en önem verdiği özelliklerinden bir tanesi gerçekliğe inanması. Gerçeklik noktasından şaşmaması. Bununla ilgili güzel bir anısı var. Mesela beni etkileyen okul yıllarında Harbiye'de sınıfta üşüyorlar. Sonra tabii Mustafa Kemal'in böyle atılgan olduğunu bilen bir iki arkadaşı diyor ki müdürle gidip konuşalım, hadi sen de gel. Beraber gidiyorlar. Zülüflü İsmail Paşa bir saray adamı, müdür. Diyor ki biz okulda sınıflarımızda üşüyoruz, ders yaparken hani dersimizi sağlıklı dinleyemiyoruz. Zülüflü İsmail Paşa şöyle cevap veriyor. Padişahın bütün nimetleri yüzünüze, gözünüze, dizinize dursun. Bu nasıl bir kıymet bilmezlik? Sıcaktan ölüyoruz burada, patlıyoruz. Her yerde cayır cayır sobalar yanıyor. Çünkü kendi odasında soba cayır cayır yanmaktadır. Hı hı. Kendisi göğsünü açmıştır. Yani ferahlamaya, hı hı, çalışmaktadır, tam tersine. Çankaya'ya ne zaman dönse yurt gezilerinden ya da böyle çalışmalarından ara vererek ne zaman Çankaya'ya kendi deyimiyle rahat koltuklara dönse bu hissi hissettiğini, yani Zülüflü İsmail Paşa gibi bazen Çankaya'da oturup da gerçeklikten uzak mı kalıyoruz? Çünkü o kendi ısındığı için herkesin ısındığını zannediyordu. Oysa halkın durumu öyle değil. Biz zaman zaman çıkmalıyız, görmeliyiz. Yani kendini de öz eleştiri yapabilecek kadar gerçekliğe düşkün. Hı hı. Dolayısıyla o gerçeklik noktasından hiç ayrılmayan bir insandı. Biz de zaman zaman hani şu anda görebildiğimiz belki de büyük planın çok küçük bir kısmı. Ama işte o her zaman büyük plana talip olmuştur. Onu anlamaya talip olmuştur. Okuduğu tarih kitapları da, dönemin düşünürlerinin kitapları da hep bunu, bu bütünü anlayabilmesine hizmet etmek içindir. Dolayısıyla mesela döneminde bir mandacılığı çok iyi gören, hatta imzaladığı Mondros mütarekesini bile İngilizlerle gayet Ali Cenap İngilizlerle çok güzel bir anlaşma yaptık diye anlatabilen insanların yanında bunun ne kadar olumsuz bir şeye yol açabileceğini,
evet,
söylemiştir. Dolayısıyla hani o gerçeklik noktası gerçekten çok önemli bu,
evet,
anlamda.
Evet.
Yani biz esas bu noktaları belki anlarsak işte Atatürk'ü bu Atatürk haftalarında daha iyi anlamış oluruz diye düşünüyorum. Bir de belki evet, şöyle diyebiliriz, Atatürk Akademisi gibi, yani tam olarak nasıl olur bilmiyorum ama yani Atatürk'ün bu düşüncelerini bugüne ve bugünkü şartlara nasıl uygularız diye belki hatta ödülü de olan, kendi içerisinde bir ödülü de olan bir Atatürk Akademisi gibi bir şey kurulup araştırma merkezleri var ama yani daha çok gençlere yönelik, sadece, hı hı, gençlere, akademisyenlere bile değil, yani sadece gençlere yönelik bu düşünceleri yaşatmak, tartışmak, konuşmak, yeni nesillere aktarmak adına bu tür bir bütün eserlerinin toplandığı her şeyi toplayabilecek ve mesela yeni onun istediği şekilde bir çalışma yapmış olan bir gencimize de ödül verebilecek böyle bir akademinin kurulması çok güzel olur diye düşünüyorum. Yani araştırma merkezlerinin ya da böyle bir bölümü olup gençlere böyle, hı hı, bir hizmet verebilir diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi yani korolarda şarkılar söylemek, şiirler okumak, o günü kutlamak, anmak, hafta boyunca çeşitli etkinlikler yapmak mümkün ama o haftada kalıyor.
Evet.
Ama Atatürk bunun ötesine geçmesi gereken ve gerçekten bugüne onun bu düşüncelerini nasıl uyarlardık diye düşünmemiz gereken bir lider.
Evet, kesinlikle öyle. Ki bunun için o ölümsüz eseri, Nutku okumaları, daha önce de konuştuk ya, tarihi, evet, evet, evet, bilmediğimizden, doğru öğrenmediğimizden, evet, kaynaklanıyor, evet, diye. Bir de bizim bir nutuk sözümüz vardı dinleyicilerimize. Evet. Kura çekecektik, nutuk, evet, armağan edecektik ama madem Atatürk haftası bu hafta, bu hafta da devam etsin.
Tamam.
Dinleyicilerimizden daha, evet, çok gelsin. Evet. Önümüzdeki hafta dinleyicilerimiz arasından kuramızı
bugün
çekelim.
Çekecektik ama,
bugün
peki,
çekecektik
o zaman
ama Atatürk haftası dedik. Biraz daha, peki, uzatalım, peki, dedik. Dinleyicilerimiz de programımıza gösterdikleri ilgiden, sevgiden dolayı teşekkür ediyoruz. Biz yine kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi tabii o ilkeleri doğrultusunda neler yapmamız gerektiği konusunda da hep söyledik, hep, evet, söylüyoruz. İşte bunların hepsi aslında o ölümsüz eserin içerisinde yer alıyor.
Kendisi mesela bu gerçek aşkını söylediğimiz şeyi tasdik edecek şeyler söylüyor. Mesela nedir? Biz daima gerçek arayan ve onu buldukça bulduğumuza inandıkça ifadeye cüret gösteren adamlar olmalıyız. Yani hiçbir zaman yapabileceğinin dışında bir şey iddia etmemiştir. Yapacağına inandığı şeyleri söylemiştir.
Evet.
Mesela bazen o dönemde yurt dışından ve yurt içinden insanlar, yani emin misin, gerçekten bunu yapabilecek misin ya da yapılabilir mi dediklerinde, o inandığı şeylere, gerçekten görebildiklerinin hepsine teminat vermiştir, yapılacaktır. Yani yapamayacağım hiçbir şeye söz vermiyorum demesi bundandır. Ve gerçekten de o bahsettiği vizyonların tamamını gerçekleştirmiştir. Ama diğer taraftan gerçekçi olması, mesela bir hayalcilik peşinde de koşmamıştır. Yapabileceklerini gördüğü için, mesela Lozan'la ilgili daha önce de konuştuk eleştirileri, yapabilecekleri çerçevesinde kalmıştır. Hı hı. Ya da mesela büyük taarruzdan sonra, o başarıdan sonra, hadi doğuya gideyim, Suriye'ye gireyim, Musul'a gideyim, bu şekilde bir hayalciliğe girmemiştir. Yani gerçekçi olarak Anadolu'nun sınırları belirlendikten sonra içerisinde modern Türkiye'yi, çağdaş Türkiye'yi yaratmaya çalışmıştır ki 15 senede gerçekten alınan yol inanılmazdı. Bunu yurt dışı, dün konuştuğunuzu tahmin ediyorum. Yurt dışında da pek çok gazete, düşünür söylemiştir zaten. 73 farklı sıfatla mesela anıyorlar yurt dışındaki gazeteler, yabancılar Atatürk'ü. Böyle bir lidere sahip olduğumuz için ve onu anma fırsatı bulabildiğimiz için çok gerçekten mutluyuz,
ve
gururluyuz.
Ve onun açtığı yolda
izinde
yürümeye de devam edeceğiz diyelim.
Evet.
Ve bugün için tekrar teşekkür edelim size.
Ben teşekkür ediyorum.
Yine birlikteyiz sevgili Gülin Karabağ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülin Karabağ stüdyo konuğumuzdu. Kendisini teşekkürlerimizle uğurlarken stüdyomuzdan bir teşekkür de siz sevgili dinleyenlerimize, bugün de bu haftada bizlerle birlikte olduğunuz için sağ olun, var olun. Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar programı. Kumanda masasında sevgili Recep Özden vardı ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Pazartesi günü 15 haberlerinden sonra başkentten yine merhaba diyeceğiz sizlere. Görüşünceye dek hoşça kalın, iyi hafta sonları. Hayatın sesleri. Size iyi eğlenceler. Bilecik 25 yıl. Ben bu ne? Size dayanıklı cam.